Ayrım 29.
Sayfa numarası 284. Bizim oğlan var ya, hani memlekette doğan en güzeli olan. Sen yalnız çocukla gülerek bol bol konuşurdun. O çok büyük adam oldu. İstanbul sanayicilerinin birincisi. Başı. Buraya her zaman geldiğinde seni anar, övünür seninle. Daha dünyaya metelik vermeyen Selim Balıkçı amca gün akşam oluncaya kadar benimle konuşurdu der. Bir görsem de onu, ellerinden öpsem der. Şimdi ben büyüdüm, Selim Balıkçı amca benimle de konuşmaz der. Aklında mı Selim Balıkçı, aklında mı? Yunus balığı kırımında sana kız gibi bir alaman filintası vermiş de parasını hiç istememiştim. Aklında mı kardeş, aklında mı? Selim Balıkçı koltuğun ortasında küçücük kalmış, yumulmuş, dudaklarında uzak, belki şu denizlerin ötesinde yalnız bir gülümsemeyle gülümsüyordu. Kadın elindeki gümüş tepside büyük altın zarflı 3 tane tüten fincanla tüterken evin içini güzel bir kahve kokusuyla dolduraraktan geldi. Hoş geldin, hoş geldin Selim Balıkçı beyimiz. Bize ne mutlu ki bizi unutmadınız. Kahveyi Selim Balıkçı'ya tuttu. Selim Balıkçı birden kendini unutup çözüldü. Kahveye uzandı, aldı, dudaklarına götürdü. Yavaşça küçücük bir yudum aldı. Kadın sonra kocasına uzattı kahveyi, sonra da gümüş tepsiyi masanın üzerine koyup kendi kahvesini de aldı. Karşıya geçti, bir koltuğa gömüldü. Ayak ayak üstüne attı, kahvesini öpürdetti. O da kocası gibi konuşmaya başladı. Konuştukları sözcüğü sözcüğüne kocasının konuşmalarının tıpkısıydı. Kadın sözünü bitirmeden Mustafa aldı sözü, o sözünü bitirmeden kadın gene aldı sözü. Böyle böyle sözü birbirinin ağzından kapa kapa, kendilerinden, İstanbul sosyetesinden, bu sümüklü kabaklardan, işe yaramaz, yavşak, bilgisiz, yaşamdan habersiz insanlardan bıktıklarından, yarış atlarından, evlerine gelen şairlerden, onların ne kadar içkici olduklarından, televizyondan, evlerine gelen film yıldızlarından, milyoner kişilerden, bu donlarını bağlayamayan kişilerin nasıl servet üstüne servet yığdıklarını bir türlü anlayamadıklarından, daha Selim Balıkçı'nın anlayamadığı bir sürü şeylerden söz ettiler. Selim Balıkçı'nın ne istemeye geldiği hiç akıllarına gelmiyordu. Selim Balıkçı bir iki kere koltuğunda kımıldayacak oldu. Mustafa Bey, rica ederim Selim Balıkçı ağam, daha ne kadar oturdunuz ki diye yakındı. Karısı da kocasını yalnız bırakmadı. Somurtup nazlanarak, daha ne kadar oldu ki geleli sayın Selim Balıkçı beyimiz, biz sizin yabancınız mıyız? Hele bir çocuklar duysalar sizin buraya geldiğinizi, sevinçlerinden, kıskançlıklarından çıldırırlar. Biz çok sıkılıyoruz efendim bu kocaman köşkte, çok. Sıkıntıdan ölüyoruz. Mustafa ile o Menekşe'deki gece konduğumuzu ağlayarak arıyoruz. Biz bu salhanede yalnızlıktan delireceğiz efendim, çıldıracağız. Çocuklar fabrikatör oldular, başlarını kaşıyacak zamanları yok. Bize nasıl uğrasınlar fıkaracıklar? Mustafa diyor ki, keşke eski günler gibi gece kondudaki gibi olabilsek. Ah, oturun, oturun biraz daha. Mustafa Bey çok sevinecek, azıcık daha oturursanız efendim diye ona yalvardı. Kalktı, fincanları topladı, bir genç kız gibi kalçasını sallayarak gene mutfağa kahve pişirmeye gitti. Mustafa Bey çok şişmanlamış, ağzı da bir hayli çarpılmıştı. Memleketten akrabalar da bize gelmiyorlar artık, darılttık onları. Çok kızgın bizim akrabalarımız, alıngan. Biz onlara ne yaptık ki? Buraya gelenlere elimden gelen iyiliği yaptım, ne hacetleri varsa gördüm, doktorlara bile telefon ettim. Ama gene de ayaklarını kestiler bizden. Menekşe'de gecekonduda iken evimiz dolup taşıyordu. Akrabalarını, memleketlilerini, tanıdıklarını, komşularını durmadan acı acı çekiştiriyordu. Dünya değişti Selim Balıkçı beyim kardeşim. İnsan çok değişti bu devirde. Bir gözünden ötekine fayda yok. İnsanlar dünya durmadan öyle değişiyor ki, dünü, dünkü adamı bugün mümkünü yok tanımıyorsun. Ben oğullarımı, kızımı, torunlarımı tanıyamıyorum, ciğerparelerimi. Her şey her gün benden uzak, bana yabancılaşıyor. Şaşırdım kaldım şu koskocaman dünya ortasında, elim ayağım kesildi. Gençliğimde kurşun yağmuru altında, Suriye sınırında, mayın tarlalarında, mayınlar üstünden yürüye yürüye afyon kaçırırdım. O günler, o ölüm, yoksulluk günleri, menekşe günleri burnumda tütüyor. Oğullarım, benim oğullarımı tanıyamıyorum. Uzak, yabancı, başka, sosyete. Hepsi de bana düşman. Anaları duymasın, fırsatını bulsalar benim gözlerimi oyacak, beni öldürecekler. Onları bu hale getirmek için kör Mustafa kaç insanın kanına elini bulamıştı. Kaç ocağı söndürmüş, hanumanlar yıkmıştı. Bunu öyle açık açık söyleyemiyordu ya, konuşmalarından her şey anlaşılıyordu. Sonunda derinden içini çekerek yüzü acılamış, "Benim hiç kimsem yok Selim Balıkçı Bey kardeşim. Ben burada hüdüdük kuşu gibi tek başımayım. Ben burada kuyunun dibindeki taş gibiyim. Ben burada Sayın Selim Balıkçı Bey arkadaşım, işte böyleyim" dedi. "Ölüme kurban olayım. Böyle kimsesiz, işsiz, güçsüz, köksüz, dalsız, budaksız, yolsuz, belsiz bir ormanda kalmış gibi. Orman da yok. Kuyunun dibindeki taş gibi. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Ah ölüm, ah." Kadın ikinci kahveyi getirdi. Mustafa Bey'in ağlamaklı yüzünü, Selim Balıkçı'nın üzülmüşlüğünü görünce "Gene mi?" diye kocasına sordu. "Bir adam geçmesin eline, o eski ağıdını söylersin ha söylersin. Kuş kuşken yuvadan uçurur yavrularını bir daha göremez. Kuşların da memleketleri, akrabaları olmaz. Kuş kuşken..." "Ben kuş değilim, insanım hanım," diye inledi Mustafa Bey. "Kuş başka, insan başka." Neredeyse ağlayacaktı. Hemen kahveyi aldı, üst üste höpürdetmeye başladı. Kadın havayı yumuşatmak için konuşmaya başladı. İstanbul'dan, mobilyalarından, artistlerden, denizden, oğullarının yatlarından, 3'er milyonluk otomobillerinden söz açtı. Derken sonunda o da yalnızlık konusuna, oğullarının bütün dünyanın kendilerine düşman oluşuna geldi dayandı. Gözlerinden de iki damla yaş yanaklarından aşağı süzüldü, ta çenesinin altına aktı. "Gönül diyor ki, bunu Mustafa Bey'le her gün konuşuyoruz. Bırak İstanbul'u, evi, barkı, bu köşkü, çocukları, köye ko git. Geldiğimiz gibi. Varsın sıcak olsun," diye bağırdı Mustafa Bey. "Sıcak adam öldürmez," dedi kadın. "Oralardaki insanlar ölüyorlar mı?" diye sordu Mustafa Bey. "Benim ninem 100 yaşını aşkın. Kuzu dişini bile çıkardı. Benim oğlanların hepsinden sağlam." Selim Balıkçı kahvesini bitirmiş kalkmaya davranıyordu ki Mustafa Bey'in birden aklına geldi. Yumuşak, utangaç, "Bir hacet için mi gelmiştin?" diye balıkçıya sordu. Selim Balıkçı telaşlandı. Ayağa kalktı, bir iki adım attı merdivene doğru. Mustafa Bey onu kolundan yakaladı. "Göndermem seni. Hacetini söylemeden seni bu evden çıkarmam. Sen benim bu dünyada kalmış tek kardeşimsin. Bu kör Mustafa elden ayaktan düşse de senin iyiliklerini unutur mu? Söyle." Gözlerini onun gözlerinin içine dikmiş, kör Mustafa'nın o eski ustura gibi gözleriyle ışıltılı, inatçı bakıyordu. Kıpık gözü daha çok parlıyordu. Selim Balıkçı kıvrandı, edemedi, sonra birden aklına düşmüşçesine bir tabanca dedi ağzı kuruyarak. Belki aklına tabanca bu anda düşmüştü, bir şey söylemek için söyleyivermişti. Mustafa içten dostlukla ağız dolusu güldü. "Ben o işi bırakalı çok oldu. Keşke bırakmasaydım. Keşke bir çarpışmada işimin başında öldürülseydim. Böyle kocayıp da köpeklere maskara olmasaydım. Çocuklarımın bile aşağıladığı bir insan olmasaydım. Bıraktım ya, kendi Nagant tabancamı sana veriyorum. O benim gözüm gibidir. Onu memleketten getirmiştim. Haftada bir onu yağlarım, kız gibi bakarım. Ne güzel, tabancamı sana veriyorum. Hanım, tabancamı getir." Kadın zaten konuşmayı duymuş, tabancayı getirmeye öbür odaya koşmuştu. Çok güzel, yepyeni bir deri kılıf içinde fişekliklerle birlikte tabancayı getirdi, Mustafa Bey'e verdi. Mustafa Bey de onu Selim Balıkçı'nın beline çabuk çabuk bağladı, fişekliği de kuşattı. "Ne güzel, ne güzel," dedi. Koluna girdi balıkçının, merdivenleri indiler. Selim Balıkçı odaya girdiğinden bu yana balık ve deniz kokuyordu. Mustafa Bey de farkında olmadan kendinden geçerek bu insan kokusuyla karışmış kokuyu içine çekiyordu. Selim Balıkçı kulakları uğuldayarak başa dönerek köşkten ayrıldı. Bir hoş olmuş, hüzünlenmişti. Evine nasıl geldiğini bilemedi. Yemek yemeden, su içmeden kendini yatağına atıp uyudu. Sabahleyin erkenden deniz ağırır ağırmaz kalktı, iskeleye indi. Gün doğuncaya kadar tekneyi, motoru temizledi, ağları onardı. Çok sevinçliydi. Mutluluğundan neredeyse uçacaktı. İkide bir de belindeki tabancaya bakıyordu. Teknenin içinde ayağa kalktı. Küçük bir dalga tekneyi salladı. Selim Balıkçı dalgalı denizde kendisini dengelemeye çok alışıktı. Tekneden tahta iskeleye bir delikanlı çevikliğiyle atladı. Her nedense atlarken Zeyneli, gazetelerin Zeynel için yazdıklarını düşündü. Şaşkınlık içinde kalıyordu Zeyneli gazeteleri düşündükçe. İstasyona geldi, treni çok beklemedi, bindi. Halim Bey Veziroğlu'nun bürosunun kapısında çok iri yarı, beli tabancalı 3 kişi vardı. Selim Balıkçı ile eskiden beri tanışıyorlardı. Onu bekletmeden Halim Bey'in yanına aldılar. Selim Balıkçı içeri girince başını masasına eğmiş çalışmakta olan adam başını ağır ağır kaldırdı. Selim Balıkçı ile göz göze geldiler. Halim Bey'in gözleri birden inanılmaz bir korkuyla büyüdü. Yüzü anında kül kesildi. Ellerini masaya dayadı, usulca ayağa kalktı. Titrek, korku dolu bir sesle "Buyurun Selim Balıkçı Bey arkadaşım," dedi. Gülümsemeye çalışıyor, bir türlü beceremiyordu. "Buyurun efendim, öyle ayakta durmayın, rica ederim arkadaşım." Birden gözleri şimşeklendi. Yanına, yönüne, ayaktaki adamına baktı. Bu öfkesi anında geçip eski haline döndü. Gene öyle büyümüş gözleri fıldır fıldır korku içinde. Biraz kendini toparlayınca "Anladım," dedi. "Anladım, parayı denkleştirdiniz değil mi? Denkleştirmediyseniz bile ben arsanızı, ne kadar paranız varsa o kadarına size veriyorum. Beni bağışla arkadaşım, seni biraz yordum. Bu arsa senin. Sen oraya 7 tane zeytin diktin. Her dirhemi bir altın, her taşı, her ağacı altın bu arsanın. Hayırlı olsun, güzel güzel evler yaptır. Senin yerinde eğer başkası olmuş olsaydı, babam kardeşim olsaydı, ben bu arsanın bir karışını ona vermezdim. Madem ki sen bu kadar sevdin bu arsayı, para yanında mı? Yok. Yarın getirin, ne kadar olursa olsun size tapusunu vereceğim. Efendim, çünkü bu arsaların fiyatı gün be gün artıyor. Bu yıl 100 liraysa, ertesi yıl 10 bin lira, öbürsü yıl 25 bin. Düşündüm ki bu gidişle siz bu arsayı kıyamete kadar alamayacaksınız. Ben de çok düşündüm. Benim o kadar çok arsam var ki, bu da ne kadar parası varsa o kadar Selim Bey Balıkçı'nın olsun. Hayırlı, kademli, çok çok hayırlı olsun efendim. Kurduğunuz evde mutluluk, kıvanç, sevinç içinde yaşayın Selim Bey Balıkçı kardeşim. Selim Balıkçı mosmor kesilmiş, koltuğun içine yığılmış kalmış, şaşkınlık içinde gözlerini kirpiştiriyor, ne yapacağını bilemiyor, ellerinin parmaklarını sıkıyor, boyuna konuşan Halim Bey Veziroğlu'nu yarı duyuyor, anında boncuk boncuk terler habire de terliyordu. Şuradan bir kendini dışarı atabilse başka bir şey düşünmüyordu. Selim Balıkçı epey bir süre sonra ellerini koltuğunun kenarlarına dayayarak ayağa kalktı, sallanıyordu. Halim Bey Veziroğlu'nun masasına doğru 2 adım attı, dudakları titriyordu. Boğuk bir sesle "Sağ ol beyim," dedi. "Bu iyiliğinin altından nasıl kalkacağım?" Halim Bey'in elini sıktı mı, sıkmadı mı, ayrılırken o ne dedi, yoksa bir şey demedi mi, hiçbir şey yok aklında. Yalpalayarak odadan ayrıldı. Doğru Mahmut'a gitti. Mahmut onun yüzünü görünce korktu, hasta gibiydi. "Öldürdün mü?" diye sordu. "Yok." "Ya ne oldu?" "Bir şey olmadı. Arsayı verdi bana Veziroğlu." "İyi ya." "Ben o arsayı istemiyorum ki artık. Ben ne yapacağım Çengelköy'deki arsayı, değil mi? Ben buradan ayrılamam ki. Benim yurdum, yuvam, denizim burası. Ben Zeki Bey'in arsasını alacağım. Hem Zeki Bey'in arsasındaki çınarlar da daha büyük. Hem de bütün Marmara ayağının altında. Ama ne söyleyeceğim şimdi Halim Bey Veziroğlu'na?" Mahmut sevinçle güldü. "Parayı verdin mi?" "Vermedim." "Bir daha ona uğramazsın, olur biter. Beklemez mi Halim Bey Veziroğlu beni?" "Beklemez, canına minnet." 19. Lodos bütün hızıyla esiyor, denizin ötesindeki dağları ta buraya kadar getiriyordu. Dalgalar minare boyu ak köpükten yükselip, kıyılarda, yalılarda, kıyı yollarında, caddelerinde patlayıp, darmadağınık oluyordu. Usuldan da bir yavaşlayıp bir çoğalarak, kurşun kubbeleri parlatarak bir yağmur yağıyordu. Lodos denize alt üst ediyordu. Denizde küçük olsun büyük olsun hiç gemi yoktu. Şehir atları, vapurları bile kolaylıkla karşıya geçemiyorlardı. Lodos tan yerinin ışımasından bu yana ağır ağır yavaşladı, dindi. Yağmurda durdu. Lekesiz, ışıl ışıl bir gün doğdu. Minareler, kurşun kubbeler ipiledi, yunmuş, arınmış. Zeynel'le Dursun Kemal'in cırığı çıkmıştı. Bu gece limana demirli bir vapura bir yolunu bulup geçmişler, uyuyup uyanarak, bacanın dibinde ıslanıp kuruyarak uyumuşlardı. Sirkeci'de eskiden serseri çocukların en güzel uyudukları yerlerden birisi de vapurların sıcacık baca yöreleriydi. Hem oralarda bekçiler onları kolay bulamıyorlar, bulan gemicilerse halden anlayıp çocukları hiç olmazsa gece yarısı vapurdan kıyıya çıkarmıyor, denize atmıyorlardı. Vapurda uyumak çocuklar için bir mutluluktu. Zeynel'le Dursun Kemal rahat, bol düşlü, bol yağmurlu, sıcacık bir uyku uyumuşlardı bacalarda bir gece. Zeynel Sirkeci'ye düştüğü ilk yıllarda da böyle limana demir atmış bir geminin baca altında öteki serseri arkadaşlarıyla uyumaya hazırlanırken vapurda birden denizi sallayan, vapuru bir indirip bir kaldıran bir patlama olmuş, sonra ambardan göğe minare boyu yalımlar fışkırmış, güvertelerde, ambarlarda insanlara karışmış öküzler, inekler, boğalar, mandalar, atlar inanılmaz seslerle bağırışarak İstanbul'u, boğazı, limanı birbirlerine katmışlardı. Zeynel'le çocuklar uzun bir süre vapurun üstünde, yalımların ortasında hiçbir şey yapmadan orada bir yalım hortumuna tutulmuşçasına dönüp durmuşlardı. Böğüren öküz, kişneyen at, bağıran insan, anıran eşek, öten horoz sesleri arasında. Yalımlar, İstanbul, vapurlar, sular, ışıklar, mandalar, atlar, eşekler, horozlar birbirlerine girmişler, karman çorman olmuşlardı. Zeynel bu sabah çok iyiydi, azıcık bir şeyler düşünebiliyordu. Hüseyin Huri'yi sabaha kadar uyumuş uyanmış düşünde görmüştü. Polislerin önünde, elinde tabanca, durmadan Zeynel'e benzer insanların üstüne kurşun yağdırıyorlardı. Islaklık onu buz gibi sarmışken, bir yanını da bacanın sıcağı ısıtmış, kurutmuşken, sağından soluna dönerken bağırarak kurşun yağmuru altında uyanıyordu. Uyuyor, gene düşlere dalıyor, kurşun sesleri, cam şangırtıları, kanadı yalımlarda kavrulup yanan binlerce horozun acı ötüşleri arasında uyanıyordu. Martılar giriyorlardı yanan boğazdan yükselen yalımların içine. Kıpkırmızı, kanatları tüyleri billur kırmızısında balkıyarak göğe ağıyorlar, kız kulesinin üstüne çığlık çığlığa yağıyorlardı. Uyanınca uzun uzun gerinerek yumruklarıyla gözlerini ovuşturdu. Tatlı bir uyuşukluğun, mutluluğun içindeydi. Ayağı fırlamasıyla merdivene koşması bir oldu. Bu gece bu vapurda uyumakla çok tehlikeli bir iş yapmışlardı. Bu uzak sefer yolcu vapurları polisle fıkır fıkır kaynardı. Nasıl, neden, ne zaman girmişlerdi buraya bilmiyordu. Hayal meyal bir şeyler. 15-20 polisin önünde, tabancası elinde, ateşe hazır Hüseyin Huri'nin dört bir yanlarını sardığını anımsıyor. Nasıl yarmışlardı kuşatmayı, orası da hiç aklında değil. Bir ara Dursun Kemal'i de yitirmişti. Dursun Kemal gelip onu nerede buldu, buraya ne zaman geldiler, hiç, hiç anımsamıyor. Sıcak bacanın dibinde kıvrılmış yatmışken üstüne yağmur yağdığını, karmakarışık düşler gördüğünü, Topal Hasan'ın yarı beline kadar ahır kapı feneri önünde denize girdiğini, kendi boyunca bir kıpkırmızı barbunya yakaladığını, balığın çırpındığını, Topal Hasan'ı alıp ta Marmara'ya çekip götürdüğünü, yanan martıları, şangır şangır çok polis gördüğünü anımsıyor. Bir de kılıç kesmez, yoğun, göz gözü görmez bir karanlığı, gözleri körmüşçesine karanlıktan döndüğünü, üstüne kum gibi küçücük yalım yalım kurşunların döküldüğünü anımsar gibi oluyordu. Merdiveni indi, yukarıya Tophane Çeşmesi'nden yana olan demir parmaklıklı kapıya koştu. Daha çok erkendi. Ortada kim kimsecik yoktu. Merdivenlerden inerken de kimseyi görmemişti. Bir taksi bulsa da atlayıp Topal Hasan'a bir ulaşabilse kurtulmuştu. Elindeki torbalarını sıkı sıkıya tutuyordu. O gün bugündür torbaları elinden bir kerecik bile olsun bırakmamıştı. Uykuda bile. Başına torbalarını yastık etmiş uyurken bile. Artık o gün bugündür gazete almaktan da korkuyordu. Gazeteleri öylesine bir merak ediyor ama alıp okumaktan da ödü kopuyor. Gazetelere dokunursa başına büyük bir felaketin geleceğini sanıyordu. Arkasına döndü. Az ötede Dursun Kemal durmuş kendisine hayranlıkla, sevgiyle, pırıl pırıl gözlerle bakıyordu. Mutlu, gülümseyen. Zeynel'in de içini sıcacık bir sevgi, bir mutluluk, bir sevinç sarıverdi. Birden de sevinci acıya dönüşüverdi. Vay fıkara Dursun Kemal kardeşim dedi sıcacık candan, yürekten. Anasını da babasını da öldürdü. Hem de 60 bıçak saplayarak, memelerini orasını keserek. Kim bilir ne kadar yüreği yanıyordur onun için. Kan ağlıyordur. Ona yaklaştı, önce usulca saçlarını okşadı, sonra da sol kolunu onun boynuna doladı, başını göğsüne çekti, usuldan sallandı. Gözleri yaşla doldu, boğazına bir şey gelip tıkandı. Hemen bu anda da kurşunlarla delik deşik olmuş, kıvrılıp kan içinde donmuş kendi ölüsü geldi gözlerinin önüne. Kendinden geçti, büyümüş gözlerle sağına soluna bakındı, Tophane Çeşmesi'nin orada bir taksi gördü, Dursun Kemal'i bırakıp ona koştu. ''Boş musun?'' diye sordu. ''Boşum'' dedi şoför. ''Bizi kum kapıya, yok yok ahır kapıya.'' Şoför bu ıslak insanlara bir tuhaf baktı ya, aklına hiçbir şey gelmedi. İçinden garibanlar diye geçirdi. Ahır kapıda taksiden inip kıyıya vardılar, kayalıklara oturup karşıyı seyre daldılar. ''Daha çok erken'' dedi Zeynel. ''Yağmur da durdu, şimdi güneş doğarsa kurutur bizi.'' ''Ben o kadar ıslanmadım'' dedi Dursun Kemal. ''Orada bir branda bezi bulup üstüme çektim, uyudum kalıp gibi.'' ''Ben de'' dedi Zeynel. ''Gelir mi Topal Hasan amca şimdi?'' diye sordu Dursun Kemal. ''Gelir'' dedi güvenli Zeynel. ''O bize söyledi. Tam 60 yıldır her lodos sonu buraya gelir. Buradan Menekşe'ye kadar bütün kıyıyı tararmış. Onun gözleri bu yaşta bile şahin gözleri. İğnenin deliğinden dünyayı görür. Şimdi az sonra gelir.'' Topal Hasan, bir de Sarı Hidayet, Topkapılı Cemal, Kasımpaşalı Hüsnü. Bunlar hep 40 yıldır lodosçuluk ederler. Her lodos sonu rüzgar denizin altını üstüne getirdikten, deniz dibinin kumunu, çakılını, yosununu, kabuğunu, taşını alıp kıyıya döktükten sonra lodosçulara gün doğar. Daha gün ağarırken denizin altı apaydınlık olur, dışarıdan daha ışıklı, ışıklar yansıyarak birkaç misli çoğalır ve lodosçuların şahin gözleri işe yarayacak öteberileri seçmekte güçlük çekmez. Lodosçuluk İstanbul şehrinde kadim zanaattır, helal ekmektir. Ta Bizans'tan beri sürüp gelir. Topal Hasan has balıkçıdır. Usta balıkçıdır ya, onun asıl gönlü lodosçuluktadır.